kitabında 20. bölümden 1. ayetten 16. ayete kadar bu güzel hikaye bakmak istiyorum ve biz ayet ayet ilerleyeceğiz. Orada yazıyoruz, okuyoruz. Göklerin egemenliği sabah erken bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Evet, İsa Mesih bize Tanrı'nın egemenliği ile ilgili herkesin bildiği bir olayı göstererek çok derin şeyleri anlatmaya çalıştı. Ve o, mesela onun işi aslında bizi çok, onun için çok önemli bir olay hakkında anlatmaktır. O göklerin egemenliği nedir anlatmaya çalıştı. Biz ise genelde İsa Mesih kimdir insanlara anlatıyoruz. Ama İsa kendisi hakkında bir şey söyledi ama aslında onun önemli olayı Tanrı'nın egemenliği nedir? Çünkü hizmetini başlarken böyle başladı. Göklerin egemenliği yaklaştı. Bu yüzden ne dedi? Uyanık olun da fena değil ama başka bir şey dedi. Tövbe edin. Yani bu tövbe, yani biz günahlarımızdan tövbe edelim değil. Zaten Yuhanna, Yahya peygamber bunu söyledi. Ama İsa Mesih aslında de istedi ki sizin bakış açınız yanlıştır. Bundan tövbe edin. Çünkü yeni bir egemenlik geldi. Göklerin egemenliği geldi. Siz girmek istersiniz, siz farklı düşünmek zorundasınız. Yoksa oraya ne giremezsiniz, girersiniz de yani iyi bir şey yaşamayacaksınız. Bu neye benziyor? Yalova'da bir sürü mülteci var. Onların amacı başka bir ülke gitmek. Bekliyorlar burada. Gitmek istediği ülke farklı bir dil konuşuluyor. Yani eski dili yaramaz orada. Yeni bir dil öğrenmek zorunda. Kurallar da farklı. Mesela bir daire giderseler ve orada bir işin olmasını isterseler eğer ve olmayınca böyle bir sarf masa altında uzatmakla bu iş bitmiyor. Belki onların geldiği ülkede oluyor ama mesela Kanada'ya, Amerika'ya gittiğinde yani onların durumu daha berbat oluyor. Ya da Türkiye'de öğrendim, kırmızı ışıktan yani araba ile geçersen bir saniye geçmeden ceza almıyorsun değil mi? Ben böyle bir şey duydum. Doğru mu, yanlış mı? Yani insanlar yine böyle buna göre davranıyor değil mi? Geçerler. Bir şey olmaz. Ama Almanya gidersen, orada kırmızı ışıktan geçersen, yani senin ehliyetin gidecek. O zaman polis memuruna, ama Türkiye'de böyledir, anlatabilirsin ama geçerli olmuyor. Fikri değiştirmez. Bu yüzden biz yeni bir ülke gitmek istersek eski şeyleri bırakıp yeni ülkenin dili, kültürü, kuralları öğrenmek zorundayız. Yoksa bayağı dert yaşayacağız. Ya bizi kovarlar bile. Bu yüzden İsa diyor ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Artık girmek için hazır. Davetlisiniz. Ama girmek isterseniz eski düşüncelerden vazgeçmeniz gerekiyor. Ve bunu anlatmak için İsa böyle benzetmeleri kullandı. Ve genelde insanlar şok oldu. Tıpkı ehliyetimiz gittiğinde şok oluyoruz. Nasıl? Evet. Şimdi böyle bir benzetmeyi anlatıyor. Evet, bir toprak sahibini anlatıyor. Ve aslında benim okuduğum Almanca kutsal kitabında ev sahibine benzer yazıyor. Ev sahibimi aslında daha çok seviyorum. Çünkü Tanrı'nın egemenliği, yani göklerin egemenliği, yani Tanrı'nın ait olan yer, onun evi diye düşünebiliriz. Biz birinin evine gidersek ev kuralları var. Mesela kapıda ayaklarını bırakacaksın. Siz biliyorsunuz, her evinin farklı bir kültürü var. Biz Tanrı'nın evinin kültürünü öğrenmek istiyoruz. Evet, işte orada böyle bir ev sahibi var. Onun bağı var ve çalışacak işçileri aramaya gidiyor sabah. Evet, ondan sonra adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Orada anlaşıp altını çizmek istiyorum. Biz bazen işçileri çağırıyoruz evimize bir şey yapsın diye. O zaman da akıllı olmak istersek önce, iş başlamadan önce fiyatını, ücretini anlaşalım, değil mi? Çünkü biz de biliyoruz ki bunu yapmazsak sonradan işçi beklediğimizden daha çok para istiyor ve bir kavga çıkıyor. Bu yüzden başta anlaşmak da fayda var. Tamam, anlaşılıyor bir dinar. Zaten bir dinar böyle günlük çağrılan insanların normal kabul edilmiş ücretidir. Devam edelim. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamları gördü. Onlara siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız ya da doğrusu neyse veririm dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'ü doğru yine çıkıp aynı şey yaptı. Benim gözlüğüm yok, bu yüzden biraz soğulanıyorum. Kusura bakmayın. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bizi iş vermedi ki dediler. Onlara siz de bağa gidin, çalışın dedi. Yani şimdi teşekkürler. Bazı insanlar orada insanın pazarı, nasıl diyeyim? Yani Yalova'da bir sokak var. Orada sürekli iş olmayan ama günlük işi yapan insanlar bekliyorlar bir kahvede. Herkes bunu biliyor. Onlardan birini tutmak istiyorsan ya da bahçede bir şey yapar ya da inşaatında bir şey yapar. Gidiyorsun günlük yövmeye anlaşıp alıyorsun evini, işi yapar, akşam ona para veriyorsun. Şimdi sabah böyle bir işi almadığın zaman biliyorsun bugün geçti. Çünkü öğle zamanından biri gelmez, bana iş vermez çünkü yövmeye aynı. O zaman belki sonraki günü kadar bekliyor, sabah seni alacak. İşte orada sabahta çağrılmayan insanlar var. Ve ben bunu böyle bir olaya benzetmek istiyorum. Özellikle erkekler bunu biliyor. Okuldayken, futbol maçlar yaparken iki takım başkanı vardı. Ve onlar diğer kardeşlerin seçiyordu. Ah, sen gel benim takıma. Oh, sen benim takıma gel. Ve en kötü olay kalmak, seçilmemek, değil mi? Bizi yani çok, yani bizi alçaltıyor bu olay. Kalmak. Yine kimse beni istemedi, seçmedi. İşte bu insanlar bu durumda. Oh, kimse bizi çağırmadı, kaldık. Bir şey kazanmadık, eve ekmek götürmeyeceğiz bugün. Üzücü bir şey. Şimdi bir adam geliyor, bizi çağırıyor. O zaman fiyat hakkında bence konuşmayalım. Çünkü sıkı bir pazarlamaya girersek belki vazgeçer. Adam diyor, hakkınızı vereceğim. Hakkınız neyse veririm. Doğrusu neyse veririm. Biz bu adama güvenelim. Yani güven üzerinde gidiyorlar. Adama güvenerek. Evet, bu aslında bir risk. Bizi bir şey vermesi, az verse. Ama yapalım. Devam edelim. Sekinci ayet. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır dedi. Sonuçundan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru ise işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. İşte şok burada başlıyor. Ben bu hikayeyi ilk okuduğumda ben de şok oldum. Benim, yani başka şok olan, şok hissetmiş olan var mı burada? Kim? Ellerini bir görelim. Evet. Haksızlık! Yani biz buna kıskanmak demeyelim. Haksızlık diyelim. Biz kıskanmıyoruz. Ama haksızlığa karşıyız. Değil mi? Kesin. Tanrı haksızlık yapar mı? Şimdi bizi ne anlatmak istiyor? Ben diyorum ki şok yaşayan bakış açısını değişmeli. Yani İsa bizi şok etmek için bu anlatıyor. Eğer şok yaşarsan ve bunu haksızlık düşünüyorsan demek ki sen Tanrı'nın egemenliğinde soğulanıyorsun. Tanrı'nın egemenliğinde, göklerin egemenliğinde farklı bir kültür var. Nasıl bir şey? İşte ilk çağrılanlar böyle bir, yani anlaştılar ya, tokalaştılar. Bir gün iş, bir dinar. Anlaşıldı. Burada tam Yahudilere sesleniyor. Evet, Tanrı sizi ilk çağırdı. Ve sizi bir yasa üzerinde bir anlaşma yaptı. Yani siz şunu yapın, o zaman bunu alacaksınız. Ve onlar düşündüler ki bu bizim hakkımız. Zaten Yahudilerin problemi bu oldu. Onlar yaptıklarının üzerinde kendilerine bir hak saydılar. Yani biz kurtuluş hak ediyoruz. İbrahim'in soyundan geldiğimiz için Tanrı her zaman bize iyi bakar, bizi sever, bize öncülük yapar ve öncülük verir. Ve sonradan çağrılanlar, işte bu biziz. Bizimle bir antlaşma yok. Biz güvenerek Rabbin merhametine inanarak girdik. Bize öyle bir antlaşma yapılmadı. Ve maalesef kiliselerde böyle, yani kilisede hizmet edenler, sesleniyorum, uzun zamandan beri Rabbi takip edenlere sesleniyorum. Biz de bazen böyle bir çukura düşebiliriz. Ben Rab'e hizmet ettiğim için benim bir öncülüğüm olmalı. Benim bir hakkım doğdu. Ya kilise bana şu böyle bakması gerekiyor. Bana bunu vermesi gerekiyor. Rab bana vermesi gerekiyor. Çünkü ben ona hizmet ediyorum ki. O zaman tam Yahudiler gibi oluyoruz. Yaptıklarımız üzerinde kendimiz, yani sanki bir hak kazandık gibi Tanrı ile ticaret yapıyoruz. Biz de onunla tartışıyoruz. Ya nasıl bunu yapabilirsin? Görüyorum kardeşlerden Rabbi nasıl suçluyorlar. Nasıl ona kızıyorlar. Almayınca. Devam edelim. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonucuya da vermek istiyorum. Kendi paramla kendimi yapmaya hakkım yok mu? Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonucu olacak. Evet, orada İsa Mesih bizi çok önemli bir şey öğretiyor. Hem tabii ki Yahudiler ilk olarak çağrıldılar. Onların alacağı kurtuluş şimdi sonradan gelen ve daha az ve böyle yasa altında olmayan bizler aynı şey alıyoruz. Kurtuluş aynı. Bir dinar. Herkes aynı alıyor. Ama aynı zamanda Yahudi galiba yok bugün aramızda. Biz çok şey bu hikayeden öğrenebiliriz. Biz kendimiz başkasından daha üstün görmeyelim. Hizmetimizden dolayı ya da yaptıklarımızdan dolayı. Çünkü Yahudiler maalesef bunu yaptılar. Kendilerini özel gördüler. Ve neden bunu yaptılar? Yaptığın işlerden dolayı. Onlar gerçekten çok şey yaptılar. Oruç tuttular, dua ettiler. Bir sürü dindar şeyler yaptılar ki. Ve ondan bir şey beklediler. Bir hak kazandığını düşündüler. Biz hatırlamamız gerekiyor ki kendi işlerimizden dolayı kurtulamadık. ama Rab'bin hediyesi oldu. Ve bu aslında Yahudiler için de geçerli. Evet, onların yasası vardı ama yasa onları kurtaramadı. Zaten kimse yasa %100 yerine getiren olmadı. Aynı zamanda onların kestiği kurbanlar onların suçunu da silemedi. Sadece cezanı bir sene daha ertelendi. Bu kadar. Ne zamana kadar? Son ve geçerli kurban gelene kadar. Ve bu İsa Mesih. Demek ki onlar için de bir lütuf onun kurtuluşu. Çünkü bu Tanrı'dan gelen bir kurban oldu. Onun sayesinde Yahudiler de kurtuldu. Biz de onun sayesinde kurtulduk. İsa Mesih'in sayesinde. Yani değişen bir şey yok. Ama bunu farkında olmak çok önemli. Çünkü bu bizim Tanrı'ya nasıl baktığımızı ve birbirimize nasıl baktığımızı çok etkiliyor. Biz başka ne öğrenebiliriz? Kıyaslamayın. Mesela sen Türkiye'de bir işçisin. Bir başkasına anlaşırsan bir dinar üzerinde ya da 100 lira üzerinde. Zaten her gün, öyle bu gün boyunca çalışırken bir merakın var. Acaba adam sözünü yerine getirecek mi ben işi bitirdiğimde? Bana bu 100 lira verecek mi? Hele bugünlerde. Alabilirsen ne mutlu sana. Mutlu mutlu eve gidiyorsun. Ah, ben çalıştım, anlaştığım para aldım. İyi bir gün oldu. Ama kıyaslamaya başlayınca, mesela bu çalışanla sabahtan ilk çağrılanla, sırf onlar orada bir gün çalışsaydılar ve bir dinar zaten anlaşıldığı gibi aldıktan sonra mutlu mutlu eve giderlerdi. Bir sıkıntı yok. Ama kıyaslayınca başkalarını, o zaman bu bir dinar 20 kuruşa düştü onların gözünde. Bu mutluluk gitti, sıkıntı oldu, mutsuz oldular, haksızlık. Ve biz neden bizden daha, her zaman bizden daha çok alanlar kendimizi kıyaslıyoruz? Neden kimse kendisinden daha az alan ile kıyaslamıyor? Mesela sen asgari ücretten fazla alırsan 8 saat günde çalıştıktan sonra, hiç kimse demedi bugüne kadar, ben asgari ücretten daha fazla alıyorum ama asgari ücrette çalışanlar var, daha az alanlar da var. Onlar da 8 saat çalıştı, ben de 8 saat çalıştım. Aslında benim onlardan fazla almak haksızlık. Kimse bunu demiyor. Ben şimdi aldığım maaştan fazlası onlarla paylaşmam gerekiyor diyen var mı? Ama bizden fazla alan o zaman da bir haksızlık görüyoruz. Ve bu bize dert oluyor. Yani kıyaslamak bize iyi gelmiyor. Bunu bırakalım. Ve biz haksızlık diyoruz ama aslında bunun arkasında kıskançlık var. Ve bu da bize iyi gelmiyor. Yani kıskançlık duygular bizi yiyor. Bizim esenliğimizi alıyor ve bizi çirkinleştiriyor. Tanrı'ya hizmet etmek bize ekstra bir hak kazandırmaz. Her şeyi iyi yapsak da, o şimdi bir şey oldu burada. Ne oldu? daha önemli, evet. Her şey doğru yapsak da Tanrı bizi daha fazla sevmez, bizi ekstra bir ödül vermez. Çünkü Tanrı bizi zaten şimdiden %100 seviyor. Ve bizim iyi olmamızı istiyor. Bir şey ekstra kazanamıyoruz. Yasal ya da kuralcı düşüncelerimizden tövbe edelim. İşte ben çok dua ettim, çok hizmet ettim. Şimdi Tanrı bana ekstra bir şey vermesi gerekiyor. Bu bir ticari düşüncesi. Ben bir şey verdim, ben bir şey almak istiyorum. Bu Tanrı'nın egemenliğinde böyle olmuyor. Bu eski yerimizden böyledir. Evet, bu dünyada herkes böyle yapıyor. Ama biz bu düşünce Tanrı'nın egemenliğine girmek istersek biz zorluk yaşarız. Demek ki biz tövbe etmemiz gerekiyor. Tanrı'ya kızmak, tıpkı bu ilk gelenler gibi, başkalarına kıskanmak yerine sevinmek gerekiyor. Tanrı'nın cömertliğini ve kardeşlerin bereketini kutlayalım. Kutlayalım. Bir kardeş bereket alırsa, onurlandırılırsa, güzel bir şey onun hayatında olursa, sen onunla beraber coşabilirsen, sevinebilirsin, o zaman göklerin egemenliğinin tutumu almış oluyorsun ve o zaman Tanrı seni daha çok bereketleyebilir. Ama kıskanırsan, kısarsan, o zaman Tanrı sana vermek istediği bereket veremiyor. Biz engel oluyoruz. Evet, Tanrı'nın bereketinden uzaklaştıran biziz, başkası değil. Tanrı gibi olalım, biz de çömertçe verelim. Biz de işte bu sevinç bizi Tanrı'ya benzetiyor. Ve biz bunu hiç unutmayalım. Biz ödülümüz zaten aldık. Yani ekstra ödül bekleyen yanılıyor. Çünkü biz daha işe girmeden, daha evet ben inanıyorum sana Rab İsa, en büyük ödülü o günde aldık, o anda aldık. Hiç hak etmediğimiz kurtuluşumuzu aldık. Daha çalışmadık, daha hiçbir şey yapmadık Rab için. Biz sadece inanıyorum dedik, sana güveniyorum dediğimizde o anda ebedi geçerli olan kurtuluşumuzu aldık. Bunu maalesef unutuyoruz. Ve yine göklerin kültürünün yerinde hakkım, hak ettim, hakkımdan vazgeçmem, sadece hakkımı arıyorum. Yani bu tür sözler veya cümleler kendiniz söylerseniz ya da duyarsanız dikkat edin. O zaman biz hala eski yerimizde demektir. Biz girmedik Tanrı'nın egemenliğinde. Yani bu bir çatışma oluyor. Ve maalesef bunu görüyoruz kiliselerimizde. Evet, hamdolsun lütufla kurtulduk diyoruz ama lütufkar değiliz. Çünkü çok şey bunu duyuyorum. Ben bu kardeşe yardım ettim. Kendi param bile verdim. Söylemeye ayıp olmasın. Her gün aradım onu. Şimdi bana böyle bir şey yaptı. Ve o zaman biz bu kardeş sevmekten, ona hizmet etmekten vazgeçmek istiyoruz ve düşünüyoruz haklıyız. Siz de anlıyorsunuz değil mi? Böyle bir şey yaşayınca hakkım var artık onu sevmemek için. Yani böyle düşünüyoruz. Biz birine iyi bir şey yaptığımızda sanki o bizi aynı şekilde bunu geri vermek zorunda. Yapmayınca kötü bir adam oluyor. Demek ki biz de hala buradayız. Hakkım var. Hakkımı arıyorum. Ama göklerin egemenliği farklı. Çünkü İsa Mesih bizi hala düşmandayken bizim için öldü, değil mi? Hiçbir şey beklemeden, biz ona hiçbir şey vermeden o her şey verdi bizi. Tanrı aynı. Ben insanları gördüm. Böyle bir cümle duydum. Ben Rab'be 10 senedir hizmet ediyorum. Ondan bir şey istedim, bana vermedi. O anda neler verildiğini unutuluyor. Ve sadece bir şey istemedim, çok şey istedim. Ama onu da unutuyorsun. Ama böyle konuşanlar duydum. Ve ondan sonra Rab'be küs. Görüyorum, duyuyorum. Ve o zaman fark ediyorum. Daha tövbe etmedik. Hala yanlış bir dünya bakışın sahibiyiz. Ve Rab bizi diyor ki, benim yaptıklarımı bakın ve o zaman göklerin egemenliğinde nasıl ne bir dil konuşuyor, nasıl bir kurallar var, ne bir kültür var, bunu öğrenin. Yoksa diyor ki bize göklerin egemenliği yaklaştı, davetliydiniz ama giremediniz. Girelim kardeşler. Biz çağırdık. Rab her şey yaptı bizim için. Bizim girmemizi istiyor. Ama işte bazen işte bu lütuf, yaşadığımız lütuf bizi lütufkar etmesi gerekiyor. Biz de lütufla birbirimize bakmamız gerekiyor. O zaman bizim kilisemiz gerçekten onun ev kültürüne benzeyecek ve bu çok çekici oluyor. Biz birbirimizi böyle lütufla davranırsak, burası dop dolu olacak, inanıyorum. Dua edelim. Rab İsa, sen bizi bugün şok ettin. Ve senin sözün için şükrediyorum çünkü o bizi çok şey gösteriyor kendimiz ile ilgili. Ve ben biliyorum sen bizi bugün tövbe çağırıyorsun. Sendeki güzel tutumu, lütufkar eylemi bizde bulunsun. Biz lütufkar olmak istiyoruz. Yüreğimizin kısıtlı olmasını istemiyoruz. Bunu genişletir. Bu dualar kır. Senden lütuf gördük. Biz de lütufkar olmak istiyoruz. Şimdi bu konuda kararlı olan ayağa kalksın. Lütufkar olmak isteyen ayağa kalksın. Rab İsa, dua ediyorum ki şimdi bu konuda değişmek isteyenlere yardımcı ol, bana da yardımcı ol. Biz bunu hiç unutmayalım. Sen bizim için neler yaptın, biz de ona göre birbirimize davranalım. Hem sana karşı Bizim beklentilerimiz farklı olmalı. Biz daha çok minnettar ve şükür verici olalım. Hem birbirimizi karşılıksız sevmeyi öğret. Kutsal Ruh gel ve bu bizim yüreğimizde yap. Sensiz bunu yapamıyoruz. Gel Kutsal Ruh ve işle yüreğimizde. Eski düşüncelerimizi yak ve at. Göklerin egemenliğindeki kültürü bize ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Rab sizi bereketlesin.